Mustafa Bey, bu haftaki görüşmemize Cumhurbaşkanı'nın tartışma çıkaran racon kesmekten bahsetmesiyle başlayalım. Neyi kastetti sizce Cumhurbaşkanı?
Zannediyorum 2-3 yıldır biraz sosyal medya ağırlıklı devam eden bir tartışma var. Sosyal medyada birçok kişi Cumhurbaşkanı'nın hani halk arasında bilinen sıfatıyla reisçi, daha fazla Tayyip Erdoğan'cı, daha fazla reisçi olduğunu iddia ederek milletvekillerine, kimi milletvekilleri de dahil olmak üzere, kimi bakanlar da dahil olmak üzere sert eleştirilerde bulunuyor. Ama bu eleştiri işlerini daha iyi yapıp yapmadıklarıyla ilgili değil, Cumhurbaşkanı'na yeteri kadar destek vermek ya da sahip çıkıp çıkmadıklarıyla alakalı. Ve bu tabii parti içinde ciddi bir çatlağa neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uzun süre konuşma metinlerini yazan Aydın Ünal danışmanıydı, baş danışmanıydı. Şimdi Ankara milletvekili. Örneğin o Twitter hesabını dondurdu ve artık o sosyal medyada görünmemeye başladı. Çünkü bu tür eleştirilerin ya da saldırıların hedefinde olanlardan biriydi. Başkaları da oldu ve burada Cumhurbaşkanı'na kadar, onun söz söylemesi gerektiği ana kadar bu iş büyüdü, o kadar söyleyeyim. Böyle olunca da Cumhurbaşkanı anladığım kadarıyla İstanbul'da, ki bunlar daha çok İstanbul merkezli, bir takım troll hesapları kullanan kişilerdi. İstanbul toplantısında bunun önüne geçmek için söylenecek en son şeyi söyledi. Daha önce de uyarılarda bulunmuştu bununla ilgili. Ama bu sefer işte racon kesme işini kullandı. Yani gösteriş yapma anlamına gelen, Türk Dil Kurumu'na göre en azından gösteriş yapma. İşte mahallede kabadayılık gösterisi yapma anlamında da kullanılır bu ağırlıkla. Eğer bir gösteriş yapılacaksa, bir kabadayılık yapılacaksa ya da birilerine sert uyarılarda bulunacaksa birisi, bunu ben yaparım, benim adıma kimsenin yapmasına gerek yok ifadesini kullandı. Bu partinin beklediği bir şeydi. Aslında daha doğrusu partililerin, kendisini destekleyenlerin beklediği bir şeydi. Zira en ufak bir eleştiri, en ufak bir işte Türkiye gündemine dair yorum eğer birileri tarafından aykırı bulunuyorsa, hemen ertesi gün sosyal medya hesapları üzerinden, bazıları gerçek, bazıları troll hesabı denilen sahte ya da kimin kullandığı belli olmayan hesaplar üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihanet etmekle, ikiyüzlü davranmakla vesaire, artık onu uzatabilirsiniz. Böyle itham ediliyordu, böyle suçlanıyordu ve aslına bakarsanız pek de sahip çıkanı olmuyordu. Çünkü böyle bir yıldırma vazifesi de görüyordu o hesaplar. Daha önce dediğim gibi Cumhurbaşkanı bununla ilgili uyarılarını yapmıştı ve biraz tonu düşmüştü bunun. Epey bir azalmıştı. Şimdi herhalde bu benim adıma racon kesmeyi bırakın ifadesinden sonra herhalde o döneminde sonuna gelmiş oluruz.
Şimdi Cumhurbaşkanı da bu konuda konuşmaya zorlayacak kadar bir konu olduğuna göre, bu Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki bir takım, sizin ifadenizle, trollerden mi söz ediyoruz? Kimdir,
evet,
bunlar?
Evet, evet. Evet, onların içerisinde bazı isimler tarafından bazılarının kullanıldığı da bilinen hesaplardı bunlar. Zaten işte birçoğunun yayılma yolları, daha sonra bunu da biz, dışarıdaki insanlar çok fazla bunu takip edemeyebilirler ama biz parlamentoda bu tür konuşmaların kimler tarafından taşındığını, işte taşındığını, siyasetin içine kanlı canlı adamlarından kimlerin ağzına bu eleştirilerin ya da bu ifadelerin hemen geldiğini kestirebiliyorduk. Yani kimlerle ilişkileri olduğunu kestirebiliyorduk. Anladığım kadarıyla biraz Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın olmak isteyen ama bunun için çok fazla rakibi olan bazı kişiler ya da gruplar, herkes çok kötü, en iyisi biziz, herkes Cumhurbaşkanı'nı yalnız bırakırken bir tek biz vardık gibi bir algı oluşturmaya ve böylece kendilerinin Cumhurbaşkanı'nın yanındaki yerini sağlamlaştırmaya çalışıyorlardı. Bunu parti içerisinde de pek çok kişi biliyor kimin kim olduğunu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı'nın bu biraz ortaya konuşması aslında bu ciddi bir çatlağa dönüşmeden onu kapatmaya ve bu tartışmayı ortadan kaldırmaya yönelik.
Sizce bu konu, bu metal yorgunluğuyla da ilgili bir şey mi? Daha ileride biraz daha su yüzüne çıkacak, daha bir çatlağın işareti mi?
bu metal yorgunluğunun tabii işareti, bir görünümü de bu. Birçok alanda görünüyor. Metal yorgunluğu dediğimiz şeyi birçok alanda yozlaşma olarak da ifade edebiliriz. Birçok alanda paslanma olarak da ifade edebiliriz. Cumhurbaşkanı son derece yumuşak bir ifade kullandı metal yorgunluğundan bahsederken. Çünkü gerçekten ne olduğuna dair tespitleri, ondan sonra yaptığı birçok eleştiri de var. Defolu ifadesi metal yorgunluğundan daha ağır bir ifade örneğin. Ve biraz daha, eğer böyle kimse üstüne alınmazsa, biraz daha ileri gidebileceğini de tahmin edebilirim. Trollere yönelik sosyal medyadaki reisten çok reisçilerin ne yapmak istediklerine yönelik ifadeleri bunu da bize gösteriyor. Biraz daha ileri gidebilir eğer üstüne alınan olmazsa. Ama aslında yapmadıkları bir şeyle bunları suçlamaya başladığınızda, herhangi bir eleştiri, tespit ya da öneriyi ihanet olarak nitelendirmeye başlayan kişiler ya da gruplar çıkmaya başladığında, bu doğrudan siyasi partinin içerisinde çatlak anlamına gelir. Erdoğan'ın bugün buna müdahale etmesinin en önemli sebebi de bunun artık giderek bir çatlak haline gelme potansiyeli taşıması ve üstelik bu çatlağa gidiş sürecinin aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı ve belediye seçimlerinin neredeyse birlikte 6 ay arayla yapılacağı bir seçim sürecine yaklaşırken olması.
Sizce Cumhurbaşkanlığın bu uyarısı etkili olacak mı?
Altını doldurursa ben etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü bu etkili olmazsa çatlağı büyütecek, çatlatmaya başlayacak bir kök gibi, kayanın arasına girmiş kök gibi, ne kadar büyürse o kadar devasa granit blokların bile dayanıklılığını ortadan kaldıran bir şeydir biliyorsunuz. O etkiyi yarattığını Cumhurbaşkanı gördü, herkesin de gördüğü kanaatindeyim. Hatta büyük bir çoğunluğun ya da önemli bir kısmının biraz geç kaldığı kanaatindeyim.
Mustafa Bey, hem metal yorgunluğunun hem de bir potansiyel çatlak durumunun söz konusu olduğu bir dönemde Meral Akşener'in partisini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce bir ciddi tehdit oluşturacak mı Cumhurbaşkanı'nın partisine?
İşte tabii zaten Meral Akşener'in çıkışı da biraz aslında bunlara dayanıyor. Biraz Milliyetçi Hareket Partisi'nin önemli bir oy potansiyelinin MHP'nin dışına çıkması, Cumhuriyet Halk Partisi ile geçiş yaşaması, biraz daha parti içinde daha sağcı olanlarda da bir memnuniyetsizlik olması. Meral Akşener'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne giden oyların geri çevirmek, bir yerde toplamak, biraz sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden eklemek eski Demokrat Parti oylarından, ama daha çok mecburen AK Parti'den bu çatlaklardan ya da bu potansiyelden yararlanıp oy almayı hedefliyordu. Partiyi kurması Eylül-Ekim'e kalacak ama şu ana kadar gördüğümüz öyle bir heyecan yaratan bir hareket içerisinde olmadı. MHP'nin %16'lık, 14'lük oy oranının %4'ü 5'inin, bazı hesaplara göre 7-8'inin kendi cephesine geçebileceğini, o partiye geçebileceğini planlıyorlar. Şu anda da onun baştan beri de böyleydi. Onun üzerine eklenmiş herhangi bir şey yok. Biraz FETÖ meselesini ile yüzleşmesi gerekecek. O konuda bir halkın kafasını netleştirmesi gerekecek. Çünkü önceki o kongre süreçlerinde bunu yapamadı. Yani kamuoyu ölçümleri açısından söylüyorum bunu. Bir de partideki oluşumun adının konulması gerekecek. Çünkü biraz merkez parti ifadesi kullanılıyor. Merkez parti başta işte FETÖ'cülerin, Fethullah Gülen'in talimatıyla kurulmuş bir partiydi. Kurulmaya çalışılan bir partiydi. Bundan 3-4 sene evvel, 4 sene evvel. Daha sonra da ulusalcıların kurduğu bir merkez hareket başladı. Merkez siyaset hareketi vardı. Şimdi bu üçüncüsü oldu. Bunun ne anlama geldiğini de izah etmeleri gerekecek. Şu anda bu izaha dair bir veri yok elimizde ama genel merkez binası kiralandı, tutuldu. Artık yeri yurdu belli olan bir partiden bahsediyoruz. Herhalde Eylül Ekim'e kadar da dediğim gibi hem siyaset tarzı hem de tepe isimleri ortaya çıkar.
Mustafa Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.